Ayrım 19, arı kovanına çomak sokan kız, Stieg Larsson, sayfa 281. 11. bölüm, 13 Mayıs Cuma, 14 Mayıs Cumartesi. Cuma sabah erkenden Millennium'dan çıkıp Lisbeth Salander'in Lundagatan'daki eski evine doğru yürüyen Blomqvist etrafına dikkat kesilmişti, izlenmiyordu. Göteborg'a gidip İdris Gidi ile buluşacaktı. İzlenmeyeceği ve geride iz bırakmayacağı güvenli bir ulaşım aracı bulmalıydı. Bütün seçenekleri gözden geçirip bir karara varmıştı. Tren olmazdı, kredi kartını kullanmak istemiyordu. Eskiden olsa Erika Berger'in arabasını ödünç alırdı. Ama artık bu imkansızdı. Henry Cortez ya da başka birinden bir araba kiralamalarını isteyebilirdi. Ama bu geride iz bırakmak demekti. En sonunda geriye tek bir seçenek kalmıştı. Göttingen'dan geçerken bir bankamatikten yüklü miktarda para çekip Salander'in eski evinin önüne gitti. Geçen Mart ayından beri orada duran şarap kırmızısı Honda'nın kapısını anahtarla açtı. Koltuğu ayarlayıp benzini kontrol etti. Yarı depoydu. Liljeholm Köprüsü'nden geçerek E4'e girdi. Saat 14.50'de arabayı Göteborg'daki Avenin Caddesi'nin paralel sokaklarından birine park etti. Önüne gelen ilk lokantaya girerek öğle yemeği yedi. Saat 16.10'da metroya binip Angered semtinin merkezinde indi. İdris Gidi'nin oturduğu evi bulması 20 dakikasını aldı. Kararlaştırılan saatten 10 dakika geç kalmıştı. İdris Gidi topallayarak gelip kapıyı açtı. Mikael Blomqvist'in elini sıktıktan sonra basit döşenmiş oturma odasına buyur etti. Mikael'in oturduğu masanın hemen yanındaki komodinin üzerinde çerçevelenmiş yarım düzine fotoğraf vardı. Mikael fotoğrafları incelemeye başladı. Ailem, dedi İdris Gidi. Çok belirgin bir aksanla konuşuyordu. Folk Partisi'nin göçmenler için önerdiği dil kursundan geçemeyeceği açıktı. Kardeşlerin mi? Soldaki ikisi kardeşim, en soldaki ortada duran babam gibi, 1980 yıllarında Saddam rejimi tarafından öldürüldü. 1990'da da iki amcam katledildi. Annem 2000 yılında öldü. Üç kız kardeşim var, ikisi Suriye'de, küçük kız kardeşim de Madrid'de. İdris Gidi Türk kahvesi yapmıştı. Kurdo'nun selamı var. İdris Gidi bir şey demedi. Senden ne istediğimi açıkladı mı? Bana bir iş vereceğini söyledi ama ne olduğunu belirtmedi. Baştan söyleyeyim ki yasa dışı bir şey yapmam. Bu tür şeylere girecek halim yok. Senden yasa dışı bir şey yapmanı istemiyorum ama sıradan bir şey de değil. Birkaç hafta sürecek bir iş. Her gün yalnızca birkaç dakikanı ayıracaksın. Bunun için haftada sana 1000 kron ödeyeceğim. Ödemeyi elden yapacağım. Vergi dairesinin haberi olmayacak.
İyi, iş ne?
Salgrensk Hastanesi'nde çalışıyorsun. İşlerinden biri her gün ya da daha kesin konuşursak haftada 6 gün yoğun bakım servisindeki koridor C11'i temizlemek. İdris Gidi başıyla onayladı. Ne istediğime gelince, Mikael Blomqvist masanın üzerinden ona doğru eğilerek meramını anlattı. Savcı Richard Ekström ziyaretçisini düşünceli bir ifadeyle inceledi. Komiser Georg Nyström'le üçüncü defa görüşüyordu. Komiserin kısa kesilmiş gri saçlarının çerçevelediği koyunsu bir suratı vardı. İlk ziyaretini Zalachenko öldürüldükten sonra yapmış, Sapo elemanı olduğunu teyit eden kimliğini göstermişti. Alçak sesle uzun süre konuşmuşlardı. Alacağın kararlar için herhangi bir şekilde seni etki altına almak ya da işini nasıl yapacağını öğretmek gibi bir niyetimin olmadığını anlaman çok önemli, dedi Nyström. Ekström başını salladı. Ayrıca sana verdiğim bilgilerin hiçbir koşul altında açıklanamayacağının altını da çizmeliyim. Anlıyorum, dedi Ekström. İşin doğrusuna bakılırsa hiçbir şey anlamamıştı. Ancak bir sürü soru sorarak aptal gibi görünmek istemiyordu. Anlayabildiği tek şey Zalachenko olayının mümkün olduğu kadar dikkatle ele alınması gerektiğiydi. Ayrıca Nistrop'un ziyaretinin resmi olmadığını ama Sapo'nun yüksek katlarının bilgisi dahilinde olduğunu da anlamıştı. Hayat memat meselesi, dedi Nyström. Sapo Zalachenko ile ilgili her şeye gizlilik damgası vurdu. Bir tek iltica etmiş eski bir Sovyet ajanı olduğunu ve Rusların 1970'li yıllarda Batı'ya karşı yürüttüğü operasyonlarda anahtar bir rol oynadığını söyleyebilirim.
Vay be, Mikhail Blomqvist de bunu iddia ediyordu.
Blomqvist bu konuda doğru söylüyor, ne de olsa gazeteci. Bazen İsveç savunmasının sırlarına ayağı takılıyor.
Bunları yayınlayacak. Elbette yayınlayacak. İyisiyle kötüsüyle basını temsil ediyor. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Basının yazdıklarına karışamayız. İşin kötü tarafı Blomkvist, Zalachenko hakkındaki gerçeğin yalnızca bir kısmını biliyor. Bunların önemli bir kısmı da yanlış bilgiler.
Anlıyorum.
Blomkvist'in bir türlü anlayamadığı şu, eğer Zalachenko olayı ortaya dökülürse, Ruslar Rusya'daki ajanlarımız ve kaynaklarımızı ortaya çıkarırlar. Bu da hayatını demokrasi için riske atmış insanların öldürülmeleri anlamına gelir.
Ama Rusya artık demokratik bir ülke değil mi? Demek istediğim bütün bunlar komünist rejim zamanında...
Bu bir şeyi değiştirmez. Rusya'da bizim adımıza casusluk faaliyeti yürütmüş insanların hayatlarından bahsediyoruz. Çok uzun yıllar geçmiş bile olsa dünyadaki hiçbir ülke bunu kabullenemez. Ayrıca kaynaklarımızdan bir kısmı hala aktif. Aslında bunların hepsi palavraydı ama Ekström bunu bilemezdi. Nyström'ün söylediği her sözcüğe inanmak zorundaydı. Üstelik İsveç'in en gizli sırlarının kendine anlatılması Ekström'ün gururunu okşamıştı. İsveç İstihbarat Teşkilatı'nın Rus savunmasını aşmış olması karşısında da şaşkınlığa uğramıştı. Bu tür bilgiler elbette ki ortalığa saçılamazdı.
Seninle ilgili bir değerlendirme yapıldıktan sonra bana ilişkiye geçme görevi verildi dedi Nyström.
Baştan çıkarmanın en önemli tarafı insanların zayıf yönlerini bulmaktı. Savcı Ekström'ün zayıf tarafı da kendisinin çok önemli olduğuna inanmasıydı. Ayrıca diğer birçok insan gibi yağlanmaktan hoşlanıyordu. Çok az insanın bildiği sırları anlatmak için onu seçmişlerdi.
Senin emniyet camiasında saygı duyulan biri olduğunu biliyoruz. Tabii hükümet katında da diye ekledi Nyström.
Ekström'ün ağzı kulaklarına varıyordu. Hükümetten adı anılmayan kişiler ona güven duyuyorlardı. Eğer kartlarını iyi kullanırsa günün birinde ona minnet borçlarını öderlerdi. Yani onu parlak bir kariyer bekliyordu.
Güveninize teşekkür ederim. Peki benden ne istiyorsunuz?
Benim görevim sana gizli bilgileri iletmek, bu öykünün nasıl karmaşık bir hal aldığını elbette ki biliyorsun. Diğer taraftan da senin sorumluluğunda yasal bir süreç işliyor. Hiç kimse, ne hükümet ne de Sapo bu soruşturmayı nasıl yapacağına karışabilir. Senin işin gerçekleri bulup suçlular hakkında dava açmak. Hukuk sisteminin en önemli halkasısın.
Ekström başını salladı.
Ama diğer taraftan Zalachenko hakkındaki bilgiler dışarı sızarsa bu ulusal bir felakete yol açar.
Peki bu ziyaretinizin amacı ne?
Her şeyden önce seni durumun vahameti hakkında bilgilendirmek istedim. İsveç 2. Dünya Savaşı'ndan beri böylesi kritik bir durumu hiç yaşamadı. Başka bir deyimle İsveç'in kaderi şimdi senin ellerinde.
Senin patronun kim?
Üzgünüm, bu konu üzerinde çalışan insanların ismini açıklayamam. Ama talimatları düşünülebilecek en yüksek makamdan aldığımı söyleyebilirim.
Aman tanrım, hükümet adına çalışıyor, politik bir skandala yol açmak için tabii ki bunu açıklayamaz.
Ekström Zoka'yı yutmuştu. Sana ancak bilgi vererek yardımcı olabilir, konumum itibariyle bu ülkenin en gizli belgelerini sunabilirim. Sapo'nun içinden benim dışımda hiç kimseyle konuşmayacaksın. Bu labirentte sana yol göstermek benim görevim. Eğer değişik çıkarlar arasında çatışma baş gösterirse birlikte bir çözüm bulacağız.
Anlıyorum, sana ve meslektaşlarına işimi kolaylaştırmaya çalıştığınız için teşekkür ederim.
Oldukça müşkül bir durumdayız ama yine de yasal sürecin işlemesini istiyoruz.
Güzel, bütün bunların gizli kalacağına sizi temin ederim. Gizlilik damgası vurulmuş belgelerle ilk defa karşılaşmıyorum.
Elbette ilk defa karşılaşmıyorsun. Bunların hepsini biliyoruz. Ekström düzinelerce soru sordu. Nyström bunları dikkatle not aldıktan sonra uzun uzun cevapladı. Soruların önemli bir kısmı 1991 yılında Björk'ün hazırladığı rapor üzerineydi. Sorunlarımızdan biri bu dedi Nyström. Çok endişeli görünüyordu. Bu rapor açığa çıktığında bir analiz grubu kurup neredeyse 24 saat boyunca neler döndüğünü araştırdıktan sonra sonuç çıkarabileceğimiz bir aşamaya geldik. Çıkardığımız sonuçlar hiç de hoş değil.
Bu rapora göre Sapo psikiyatır Peter Teleborian'la işbirliği yapıp komplo kurarak Salander'i akıl hastanesine kapatmış.
Keşke öyle olsaydı dedi Nyström zayıf bir gülümsemeyle.
Keşke?
Evet, o zaman çözümü basitti. Bu bir suç işlendiğini gösterir. Adalette suçluların yakasına yapışırdı. Asıl sorun bu raporun bizim arşivimizdeki orijinaliyle örtüşmemesi.
Nistrom mavi bir dosya çıkarıp açtı. İşte Gunnar Björk'ün 1991 yılında yazdığı gerçek rapor bu. Ayrıca Teleborjan'la yaptığı yazışmaların orijinalleri de arşivde. Ortada dolaşan raporla elimizdeki orijinali arasında çok büyük fark var.
Lütfen açıklar mısınız?
Björk'ün intihar etmesi çok acı bir şey. Sanırım fahişelerle girdiği ilişkinin açıklanacağından korkarak büyük bir baskı altında kaldı. Millennium onu afişe etmek istiyordu. Tabii büyük bir umutsuzluğa düştü ve intihar etmeyi seçti.
Vah vah!
Orijinal rapor Lisbeth Salander'in babasını öldürme girişiminden sonra yapılan bir araştırmayı içeriyor. Benzin bombasıyla Zalachenko'yu öldürmeye çalışmıştı. Blomkvist'in ele geçirdiği rapor orijinalinin ilk 30 sayfasıyla aynı. Björk'ün çıkarsamalarının yazıldığı 33. sayfadan itibaren birbirleriyle çelişmeye başlıyor.
Nasıl çelişiyor?
Orijinal raporda Björk 5 açık tavsiyede bulunuyor. İşi hasır altı etmek istemiyoruz ama söz konusu olan Zalachenko davasının basındaki tonunu düşürmek. Björk Zalachenko'nun ağır yanık yaraları vardı, başka bir ülkede tedavisini öneriyor ve buna benzer şeyler. Ayrıca Lisbeth Salander'e de düşünülebilecek en iyi psikiyatrik bakımın verilmesini.
Öyle mi?
Ortaya çıkan raporda bir takım sözcükler ustaca değiştirilmiş. 34. sayfada eğer biri ona Zalachenko hakkında sorular sorarsa anlatacakları şüpheyle karşılansın diye Björk'ün Lisbeth Salander'in psikopatmış gibi gösterilmesini önerdiği yazıyor.
Ve bu orijinal raporda yok öyle mi?
Kesinlikle Gunnar Björk böyle bir şeyi asla önermiyor. Zaten nasıl önerebilir ki, bu bir suç. O Salander'e gerekli bakımın verilmesini öneriyor. Ama Blomkvist'in elindeki kopyada bu bir komplo teorisine dönüştürülmüş.
Orijinal raporu okuyabilir miyim?
Buyurun ama maalesef giderken almak zorundayım. Ayrıca Björk ile Teleborjan arasındaki yazışmaların olduğu eke dikkatinizi çekmek isterim. Bu yazışmalar bütünüyle değiştirilmiş. Artık burada ince değişiklikler değil, kaba sahtekarlıklar söz konusu.
Sahtekarlıklar?
Bu durumda kullanılabilecek en uygun sözcük bu. Orijinal yazışmalar Teleborjan'ın mahkeme kararıyla Lisbeth Salander'in psikolojik durumunu incelemekle görevlendirildiğini gösteriyor. Bunda bir tuhaflık yok. Lisbeth Salander o zaman 12 yaşında. Benzin bombasıyla babasını öldürmeye çalışmış bir kız. Eğer psikiyatrik bir araştırma yapılmazsa asıl tuhaf bu olurdu.
Doğru söylüyorsun.
Eğer o zaman sen savcı olsaydın sanırım sosyal ve psikiyatrik bir araştırmanın yapılması gerektiğine karar verecektin.
Kesinlikle.
Teleborjan ünlü bir çocuk psikiyatrı, saygı duyulan bir adamdı. Ayrıca adli tıpta çalışıyordu. Ona görev verildikten sonra yapılması gereken muayeneyi yaparak Lisbeth Salander'in ruhsal açıdan hasta olduğuna karar verdi. Sanırım işin teknik boyutlarına girmem gerekmez.
Tamam.
Teleborjan ulaştığı sonuçları bir raporla Björk'e gönderdi ve mahkeme bu raporlara dayanarak Salander'in St. Stefan'da tedavi edilmesi gerektiğine karar verdi.
Anlıyorum.
Blomkvist'in elindeki raporda Teleborjan'ın yaptığı araştırmadan hiç bahsedilmiyor. Bunun yerine Björk ile Teleborjan arasındaki yazışmalara yer verilmiş. Sözde Björk Teleborjan'a sahtekarlık yapmasını söylüyor.
Ve sen bunları çarpıtıldığını iddia ediyorsun.
Kuşkusuz.
Ama böyle bir sahtekarlık kimin işine yarar ki?
Nistrom elindeki raporu masaya koydu ve kaşlarını kaldırdı.
İşte şimdi işin özüne ilişkin soruyu sordun.
Cevap? Bilemiyoruz. Analiz grubumuz da bu sorunun cevabını bulabilmek için ciddiyetle çalışıyor.
Bütün bunları Blomkvist uydurmuş olamaz mı?
Nistrom bir kahkaha attı. Aslında ilk başta biz de böyle düşündük ama değil. Biz bu sahtekarlığın uzun yıllar önce yapıldığını düşünüyoruz. Büyük ihtimalle orijinal raporun yazıldığı tarihle aynı zamanda.
Vay be!
Tabii bundan hoş sonuçlar çıkmaz. Bu raporun sahtesini yapan konudan epeyce haberdar demektir. Ayrıca sahtekar her kimse Gunnar Björk'ün kullandığı daktiloyu kullanmış.
Yani?
Björk'ün raporu nerede yazdığını bilemiyoruz. Evindeki daktiloda, iş yerinde ya da başka bir yerde yazmış olabilir. İki olasılık üzerine düşünüyoruz. Birincisi, bu sahtekarlığı yapan psikiyatri kliniği ya da adli tıptan Teleborjan'a zarar vermek isteyen biri. İkincisi, bütünüyle başka bir amaçla hareket eden Sapo'nun içinden biri.
Ama niçin?
Bu 1991'de yazıldı. Sapo'nun içinde Zalachenko'nun izini süren bir Rus ajanı olabilir. Bunun için eski personel kayıtlarını itinayla gözden geçiriyoruz.
Ama eğer KGB bunu öğrenseydi yıllar önce açığa çıkardı.
Haklısın ama tam da o zamanlar Sovyetler Birliği'nin çöktüğünü ve KGB'nin dağıldığını unutma. Ne tür engeller çıktı bilmiyoruz. Belki de planladıkları operasyonu rafa kaldırmışlardır.
KGB'nin belge sahteciliği ve dezenformasyon konusunda usta olduğunu da unutmayalım.
Ama KGB böyle bir sahtekarlık yapmakla ne ummuş olabilir?
Bunu biz de bilmiyoruz. Belki de İsveç hükümetini bir skandala sürüklemek istemişler.
Ekstrom alt dudağını ısırdı.
Yani Salander hakkında verilen tıbbi raporların doğru olduğunu söylüyorsun.
Tabii ki, kuşkusuz doğru. Halk diliyle konuşursak Salander zır deli. Bundan hiç şüphen olmasın. Psikiyatri kliniğine kapatılması çok isabetli bir karardı.
Klozetler mi dedi Malin Erikson şüpheli bir ifadeyle. Sesinden Henry Cortez'in kendisiyle dalga geçtiğini düşündüğü seziliyordu.
Evet, klozetler diye tekrarladı Henry Cortez.
Klozetler hakkında bir haber yapmak istiyorsun. Milenyum'da.
Monica Nilsson gülmesini engelleyemedi. Cuma günkü toplantıda ondaki gizli coşkuyu fark etmişti. Ocağa bir öykü koyan her gazeteci de gördüğü işareti görmüştü Cortez'de.
İyi, seni dinliyoruz.
Çok basit dedi Henry Cortez. İsveç'in en ayrıcalıklı endüstrisi yapı endüstrisidir. Her ne kadar Skanska, Londra'da ve başka yerlerde büroları varmış gibi davransa da dışarı taşınması imkansız tek endüstri de bu. Binalar İsveç'te yapılmak zorunda.
İyi de bunun neresi haber?
Yarı haber sayılabilir. Yapı endüstrisi diğer endüstrilerden farklı. Diğerlerinin rekabete ve verimliliğe ihtiyaçları var. Eğer Volvo son modeline benzer bir araba daha üretmeye kalkarsa 2 milyon krona satmak zorunda. Normal bir endüstri fiyat baskısı altında ama yapı endüstrisi böyle değil. Onlar fiyatları aldırmıyor. Metrekare fiyatları durmadan artıyor ve devlet bunun bütünüyle akıl dışı bir düzeye yükselmemesi için yapı endüstrisini durmadan sübvanse ediyor.
Burada bir haber var mı?
Bekle, biraz karmaşık bir şey. Eğer hamburger fiyatları yapı endüstrisindeki fiyatlarla aynı ölçüde artıyor olsaydı, 1970'li yıllardan bu yana yaklaşık 150 krona yükselmeliydi. Patates ve içeceği de eklersek bu fiyat kaça yükselirdi düşünemiyorum bile. Ama Millennium'dan aldığım maaşla hamburger yiyemezdim. Bu masanın etrafındaki kaç kişi gidip de 100 krona hamburger alır?
Hiç kimse bir şey demedi.
Suskunluğunuzu anlıyorum. NCC, Lidingö'de üst üste yığılmış kutu gibi evler yapıyor. 3 odalı bir evin kirası 10-12 bin kron. İçinizden kaçı bu parayı ödeyebilir?
Ben ödeyemem dedi Monica Nilsson.
Ama senin zaten Danvik'sul'da babandan kalma bir evin var. Satarsan yaklaşık yarım milyon eder. Peki evinden taşınmak isteyen 20 yaşında biri ne yapacak? Ekonomik durumları taşınmalarına el vermez. İkinci ya da üçüncü elden ev tutmak zorundalar ya da emekli oluncaya kadar ailelerinin yanında kalacaklar.
Klozetler resme ne zaman girecek diye merakla sordu Christermar.
Şimdi ona geliyorum. Soru şu, daire fiyatları niçin bu kadar yüksek?
Çünkü ev satın almak isteyenler fiyatların nasıl konulduğunu bilmiyorlar. Basit bir ifadeyle söylersek belediyeler Skanska gibi yapı şirketlerini arayarak 100 tane daire ısmarlıyor ve kaça mal olacağını soruyorlar. Skanska bir hesap yapıp 500 milyon krona mal olacağını söylüyor. Yani metrekaresi x krona geliyor. Sen de böyle bir eve taşınmak istediğinde ayda 10 bini gözden çıkarmak zorunda kalıyorsun. İnsan hamburgerden vazgeçebilir ama bir yerde oturmaktan vazgeçemez ki. Yani ne olursa olsun ödemek zorundasın.
Lütfen Henry, konuya gel.
Tamam, konu bu işte. İşe yaramaz bir yere taşınmak için 10 bin papeli gözden çıkarmak zorunda kalıyoruz. Çünkü yapı şirketi fiyatları düşürmeyi umursamıyor. Müşterine de olsa ödeyecek. Yapı sektörünün en büyük masrafı malzeme. Yapı malzemeleri kendi fiyatlarını belirleyen toptancılardan alınıyor. Gerçek bir rekabet olmadığından bir küvet 5000 krona mal oluyor. Aynı üretici aynı küveti Almanya'da 2000 krona satıyor. Bu fiyat değişikliğini açıklayacak mantıklı bir üretim maliyeti de yok.
Tamam.
Bunların bir kısmını 1990 yılında hükümetin atadığı Yapı Masrafları Denetleme Komisyonu'nun raporlarında okuyabilirsiniz. O günden sonra da pek bir şey değişmedi. Hiç kimse yapı şirketlerinin mantık dışı fiyatlarını tartışmıyor. Bir bina ısmarlıyorlar ve ne istenirse kuzu kuzu ödüyorlar. Daha sonra bu fiyatlar kiracılara yıkılıyor.
Henry, klozetler.
Yapı masrafları denetleme komisyonu kurulduktan sonra yerel düzeyde genellikle Stockholm dışında küçük bir takım değişiklikler oldu. Yüksek fiyatlardan perişan olup bu gidişe dur diyen girişimciler çıktı. Örneğin Karlskrona hem şirketi, malzemelerini kendi satın alarak diğerlerinden daha ucuza binalar yapabildi. Üstelik İsveç Ticaret Odası işe el attı. Yapı malzemelerinin inanılmaz pahalı olduğunu düşündüklerinden aynı kalitedeki malzemeleri daha ucuza mal etmenin yollarını aramaya başladılar. Bu nedenle bir yıl önce Avsyö'de açılan yapı malzemeleri fuarında küçük çaplı bir çatışma yaşandı. Ticaret odası Tayland'dan 500 krona kloze satan bir iş adamını davet etmişti.
Öyle mi?
Onun tek rakibi Vita Vara AB adında toptancı bir İsveç şirketi. Klozetlerin tanesini 1700 krona satıyor. Bunun üzerine belediyelerdeki aklı başında insanlar alınlarını kaşıyarak Tayland'da 500 krona satılan klozetlerin burada niçin 1700 kron olduğunu merak etmeye başladılar.
Belki daha iyi kalitededir dedi Loti Karim.
Hayır, aynı kalite.
Tayland dedi Kristermann. Burnuma çocuk emeği kokusu geliyor. Fiyatlar bunun için ucuzdur.
Hayır dedi Henry Cortez. Çocukları genellikle tekstil sanayi ve hediyelik eşya sanayinde çalıştırıyorlar. Tabii bir de sübyancıların hizmetine sunuyorlar. Benim bahsettiğim gerçek bir sanayi. Birleşmiş Milletler çocuk emeğinin kullanılmamasına dikkat ediyor. Ben bu şirketi araştırdım. İşlerini düzgün yapıyorlar. Beyaz eşya alanında büyük, modern ve saygın bir yerleri var.
O zaman ücretlerin düşük olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bu da yazacağın haberle Tayland endüstrisinin İsveç'teki yapı malzemeleri endüstrisini rekabetle yok etmesini istediğin anlamına gelecek. Yüksek ücretlerle çalışan İsveçli işçileri atın, iş yerlerini kapatın, Tayland'dan ucuz mal ithal edin, sendikalar sana iyi bir puan vermezler.
Dudaklarına bir gülümseme yayılan Henry Cortez oturduğu koltuğa gömüldü. Yüzünde kendini beğenmiş bir ifade vardı. Yine yanıldınız dedi. Vita Vara AB'nin 1700 krona sattığı klozetleri nerede ürettiğini tahmin edin.
Yazı işleri odasına bir sessizlik çöktü.
Vietnam dedi Henry Cortez.
Olamaz dedi Malin Erickson.
Olur dedi Henry. En azından 10 yıldır klozetlerini orada üretiyorlar. İsveçli işçiler 1990'da kapının önüne konuldular.
İnanılmaz.
Şimdi asıl soruna geliyoruz. Eğer biz bu klozetleri Vietnam'dan doğrudan ithal edersek tanesi 390 krona gelecek. Peki Tayland'la Vietnam arasındaki fiyat farkının nedenini tahmin edebiliyor musunuz?
Sakın.
Henry Cortez başını salladı, gülümsemesi genişlemişti. Vita Vara AB Fong Su Endüstri adında bir şirkette taşeron sözleşmesi yapmış. Bu şirket Birleşmiş Milletler'in kara listesinde kayıtlı. 2001 yılında yapılan bir araştırmada çocuk emeği kullandıkları ortaya çıkmış. Ama asıl olarak mahkum emeği kullanıyorlar.
Malin Erickson birden gülümsedi.
Bu çok iyi bir haber, müthiş bir haber. Büyüdüğünde kesin gazeteci olursun. Bu öyküyü ne kadar sürede hazırlayabilirsin?
2 haftada. Araştırmam gereken birkaç uluslararası ticaret faaliyeti var. Bir de öyküye kötü bir adam bulmalıyım. Yani Vita Vara AB'nin sahibini araştıracağım.
Yani Haziran sayısına yetiştirebiliriz dedi Malin umutla.
No problem.
Cinayet masası komiseri Bublanski, savcı Richard Ekström'ü ifadesiz gözlerle süzdü. 40 dakikadır toplantıdalardı. Masasının kenarında duran İsveç Anayasası kitabını alıp Ekström'ün başına çalmak için güçlü bir istek duyuyordu Bublanski. Bunu yaparsa ne olacağını düşünüyordu. Kuşkusuz akşam gazeteleri bu haberi manşetten verir ve hakkında yaralamaktan dava açılırdı. Bu isteği kafasından attı. Karşı taraf ne kadar kışkırtırsa kışkırtsın, sosyal bir insanın bu tür dürtülere karşı koyması gerekiyordu. Birileri bu tür dürtülere sık yenildiğinden Bublanski göreve çağrılıyordu.
Evet dedi Ekström, sanırım hemfikiriz.
Hayır, hemfikir değiliz diyen Bublanski ayağa kalktı. Ama hazırlık soruşturmasının şefi sensin. Koridordan söylenerek geçen Bublanski, Kurt Svensson ile Sonya Modig'i odasına çağırdı. Ekibinden yalnızca ikisi vardı. Yerker Holmberg ne yazık ki 2 haftalık bir izne ayrılmıştı.
Gelirken kahve de alın dedi Bublanski.
Svensson ile Modig gelip oturduktan sonra Bublanski, Ekström'le yaptığı toplantıda not aldığı defteri açtı. Durum şu, savcı Ekström,
Lisbeth Salander'in cinayet zanlısı olarak arandığı, dava dosyasını kapattı. Yani artık Salander bizim soruşturma alanımızın dışında.
Her şeye rağmen iyi bir adım, dedi Sonya Modik.
Kurt Swenson her zamanki gibi sustu. Bundan hiç emin değilim, dedi Bublanski. Starlar Holmen ve Gosse Berga'da olan olaylardan dolayı Salander yaralama ve cinayete teşebbüsle suçlanıyor. Ama bu bizim yürüttüğümüz soruşturmadan ayrılıyor. Bizden bütün dikkatimizi Niederman'ı bulmaya ve Nick Warren ormanlarındaki mezarları araştırmaya vermemiz isteniyor. Ekström'ün Salander'e karşı dava açacağı artık kesin. Dava Stockholm'e taşınıyor ve özel bir soruşturma başlatılıyor.
Öyle mi?
Ve tahmin edin bu işin başına kim getiriliyor?
Sanırım korktuğum kişi.
Hans Faste tekrar görevine döndü. Salander soruşturmasında Ekström'e yardımcı olacak.
Bu düpedüz aptallık. Faste Salander hakkında yapılacak araştırma için uygun biri değil.
Biliyorum ama Ekström'e iyi bir neden uydurmuş Faste. Nisan ayında girdiği bunalımdan beri raporluydu. Ekström'e göre bu onu tekrar işe ısındırmak için basit ve iyi bir dava.
Bir süre sessizlik oldu.
Yani Salander hakkındaki bütün belgeleri öğleden sonra ona teslim edeceğiz.
Gunnar Björk ve Sapo hakkında yaptığımız araştırma dosyalarıyla 1991'de hazırlanan rapor
Faste ve Ekström'e verilecek.
Bu işten hiç hoşlanmadım, dedi Sonya Modik.
Ben de, ama patron Ekström ve bürokrasinin yüksek katlarıyla yakın bağları var. Kısaca bizim görevimiz katili yakalamak.
Kurt, durumumuz ne?
Niederman sanki yer yarıldı da içine girdi. Mesleki hayatım boyunca böyle bir şey görmediğimi itiraf etmeliyim. Onu tanıyan ya da nerede olduğunu bilen tek bir tanrı kulu yok.
Mide bulandırıcı, dedi Sonya Modik. Gosse Berga'daki polis cinayetinden, polis yaralamaktan, Lisbeth Salander'i öldürmeye teşebbüsten, diş doktoru Anita Kasperson'u kaçırıp yaralamaktan, artı Doug Swenson ve Mia Bergman'ı öldürmekten aranıyor ve bulunamıyor. Sayılan suçların çoğu için elimizde sürüsüne bereket teknik kanıt var.
Yalnızca bir tanesi bile yeter. Svavelsio MK'nın ekonomi uzmanı cinayeti soruşturması ne durumda?
Victor Göransson ve kız arkadaşı Lena Nygren. Niederman'ı olay yerine bağlayan teknik kanıtlar var. Parmak izi ve Granson'un bedeninden alınan DNA örnekleri. Niederman'ın vurmaktan parmak derisi yüzülmüş.
Tamam, Svavelsio MK hakkında yeni bir şey var mı?
Magelundin Kodes'e girdikten sonra Sonny Nieminen grubun şefi olmuş. Söylentilere göre Niederman'ın yerini bildirenlere ödül verecekmiş.
Bu bile Niederman'ın hala yakalanmamasının ne kadar tuhaf olduğunu gösteriyor.
Göransson'un arabasından haber var mı?
Anita Kasperson'un arabasını Göransson'un evinin bahçesinde bulduk. Yani Niederman araç değiştirmiş, arabanın izine rastlayamadık.
Şimdi kendimize şu soruyu sormalıyız. Eğer Niederman hala İsveç'te saklanıyorsa nerede ve kimin yanında olabilir? Yoksa çoktan yurt dışına mı kaçtı? Fikrimiz ne?
Elimizde yurt dışına kaçtığına dair hiçbir ipucu yok ama mantıklı tek çözüm de bu görünüyor.
O zaman arabayı nereye bıraktı?
Sonya Modik ile Kurt Swenson başlarını iki yana salladılar. Polislerin önüne gelen 10 olaydan 9'u çok basit olurdu. Genellikle adını bildikleri birinin peşine düşerler, önce bir mantık zinciri kurar, sonra da ipuçlarını değerlendirirlerdi. Arkadaşları kim, cezaevinde kimlerle birlikte kalmış, kız arkadaşı nerede, kimlerle takılır, cep telefonunu en son nerede kullanmış, arabası nerede ve en sonunda aranan adam bulunurdu.
Ama Ronald Niederman'ın ne erkek ne de kız arkadaşı vardı, ne cezaevine girmişti ne de cep telefonu kullanıyordu.
Aramalar daha çok Ronald Niederman'ın kullandığını tahmin ettikleri Victor Göransson'un arabasının izini sürerek yürütülüyordu. Bu araba arama faaliyetlerinin nereye yoğunlaştırılacağına dair bir ipucu verecekti. Polisler arabayı birkaç gün içinde büyük ihtimalle Stockholm'daki bir park alanında bulacaklarını ummuşlardı. Bütün ülkede köşe bucak aranmasına rağmen arabadan hiçbir iz yoktu.
Eğer yurt dışına kaçtıysa nereye kaçmıştır?
Alman vatandaşı, belki Almanya'ya gitmiştir.
Almanya'da aranıyor. Hamburg'daki eski arkadaşlarıyla da ilişkiye geçmemiş.
Kurt Swenson elini kaldırdı.
Eğer Almanya'ya kaçmayı düşünüyorduysa niçin Stockholm'e gitti? Malmö'ye ya da Öresund köprüsüne gitmesi gerekmiyor muydu? Ya da feribotların kalktığı bir yere? Markus Erlander söylediğin yerlere yoğunlaştı. Danimarka polisine Göransson'un arabası hakkında bilgi verildi. Feribotlara binmediğini kesinlikle söyleyebiliriz. Stockholm'e geldi. Svavelsio MK'nın kasası denilen adamı öldürdü. Bundan yüklü bir miktar parayı alarak tüydüğü sonucunu çıkarabiliriz. Peki bundan sonraki adımı ne olur? İsveç'ten çıkmak dedi Bublanski. Baltık ülkelerine giden feribotlardan birine binmiş olabilir. Göransson ile kız arkadaşı 9 Nisan günü öldürülmüşler. Bu da feribota ancak ertesi sabah binebileceğini gösterir. Olaydan yaklaşık 16 saat sonra haberdar olduk ve arabayı o zaman arabaya başladık. Eğer sabah feribotlarından birine binseydi Göransson'un arabasını feribot limanlarından birinin yakınlarında bulurduk dedi Sonya Modik. Göransson'un arabasını bulamamamızın daha basit bir nedeni olamaz mı dedi Kurt Svensson. Belki Niederman Haparanda üzerinden kuzeye doğru gidip Bottenviyen'in etrafında büyük bir daire çizerek Finlandiya'ya geçmiştir. Bunun için 16 saat yeterli bir süre. Mümkün ama o zaman da arabayı Finlandiya'da bir yerlerde terk etmesi gerekirdi. Finlandiyalı meslektaşlarımız da şimdiye kadar bulurlardı. Uzun bir sessizlikten sonra Bublanski ayağa kalkıp pencerenin kenarına dikildi. Göransson'un arabasının hala bulunamaması mantığı da tahminlerimizi de zorluyor. İsveç'te bir yerde saklanamaz mı? Yazlık bir kulübede ya da... Yazlık kulübe olacağını sanmıyorum. Bu mevsimde bütün kulübeler doludur. Yeraltı dünyasını da hesaba katamayız. Bildiğimiz bir kız arkadaşı da yok. Birçok konuda spekülasyon yaptılar ama ellerinde izleyebilecekleri somut bir ipucu yoktu.
19. ayrımın sonu. Sayfa 299.